Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu. Hoş geldiniz Metin Bey yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarından bu yana Türkiye ile gelişen ve derinleşen ilişkileri söz konusu. Türkiye bölgesi ve ötesinde barış çemberi oluşturmayı amaçlıyor. Bugün yayınımızda Şangay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant Zirvesi ve Atayurdu Asya ile yükselen ilişkileri ele alacağız. Evet Metin Bey, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Zirvesi'ne ilk kez özel misafir olarak katıldı. Erdoğan, Şangay Beşlisi'ne üye olmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde yeri ve vizyonu konusundaki değerlendirmeniz nedir?
Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Güneş doğudan doğuyor. Doğudan doğduğuna göre, doğuya göre de hareket etmek gerekiyor. Elbette Batı'yla diyaloglarımız devam edecek, Batı'yla irtibatımız devam edecek ama bunun yanında bizim Doğu ve Batı arasındaki köprü vazifemizi devam ettireceğiz. Biz Doğu'yla da diyaloglarımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Onun için dünya genelinde şu anda yükselen değerler var. Bu değerler arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde de söylediği bir söz var. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak dedi. Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutlayacağız biliyorsunuz. Bu nedenle biz de dünya genelinde Türkiye'nin daha aktif rol üstlenebilmesi için dış politikada farklı ortaklıklara girme en doğal hakkımız ve bu ortaklıklarla Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek bizim kendi bir hedefimiz. Bu hedefe ulaşabilmek için de elbette ki Şangay toplantısına İlk etapta misafir davetli olarak katıldık ama Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi daha ilerleyen zamanlarda bunlara üye olabiliriz de. Bunun ötesinde Batı'yla da kopmadan bunu yapabiliriz. Batı'yla Doğu arasında bağlantıyı kurabiliriz. Bu bağlantıyı aslında biz kurduk. Nerede kurduk? Bu bağlantıyı biz işte Rusya, Ukrayna gerilimi esnasında Batı'yla Doğu arasındaki köprü vazifesini en iyi şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Yani bizim Rusya ile Batı arasındaki o Ukrayna'nın sıkışmış halinden hem Batı'yı hem de Ukrayna'yı rahatlatacak pozisyon alan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun da lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. O nedenle de biz evet Batı'yla da Doğu'yla da köprü vazifemizi devam ettireceğiz. Batı'yla Doğu'yu birbirine bağlayan İstanbul'un vazifesini devam ettireceğiz. Biz Ukrayna'da tahıl koridorunu nasıl açtıysak bunun gibi dünyanın önemli sıkıntılarında rol almaya devam edeceğiz. Onun için Şangay'da da olabiliriz, Batı'da da olabiliriz. Biz kendine özgün dış politikasını oluşturan bir ülkeyiz ve bunu devam ettireceğiz. Biraz önce söylediğim gibi güneş doğudan yükseliyor. Bütün ilimin kaynağı doğudur. Onu asla unutmamak lazım. Bir de bizim bir hayalimiz vardı. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk-İslam coğrafyası hayal ediyorduk. İşte o hayalimizi biz bugün gerçekleştiriyoruz. O hayalimizi gerçekleştiren kişi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Çin Seddi'nin yanında Moğolistan'a gidin. Moğolistan'da Tonguk Abidesi'ni ve Bilge Kağan Abidesi'nin yolunu Sayın Cumhurbaşkanımız yaptırmıştır TİKA vasıtasıyla. Bugün Adriyatik kenarına gidin. Adriyatik'in kenarındaki Fatih'in savaştığı meydandaki camiyi ve orada şehit yatan şehitlerimizin mezarlarını yeniden ihya eden, camiyi yeniden ayağa kaldıran, vücut bulduran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onun için biz kendine özgü politikalarını ortaya koyan bir iktidar olarak yolumuza devam edeceğiz. Batı'yla da Doğu'yla da irtibatımız güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dünyadaki Türkiye programımızın adı, dünyadaki Türkiye'nin etkisini yükseltmeye devam edeceğiz.
Metin Bey, dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan zirvesinde verilen bir fotoğraf vardı. O çok konuşuldu. Siz bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz ve değerlendirmeniz nedir?
O fotoğraf aslında biraz önceki söylediğim gibi Batı'yla Doğu'nun ortak liderinin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunun göstergesidir. Bu aslında Batı'nın bundan gocunmaması lazım, yüksünmemesi lazım. Batı bundan gurur duyması lazım. Çünkü sonuçta Doğu ile Batı arasında birinin irtibat kurması gerekiyor. Sürekli dünya gerilimlerle yürümez. Dünya savaş tehditleriyle yürümez. Dost elinin mutlaka bir yerde birinin uzatması gerekir. Onu da uzatabilecek tek lider, köprü vazifesi gören Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O resim onun göstergesidir. O resimde bütün liderler oturuyor. Cumhurbaşkanımız onlarla çok güzel bir şekilde muhabbet ediyor. Bu şu demektir. Dünyayı gelecekte bekleyen bir kriz esnasında o krizi çözebilecek aktör liderin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunun göstergesidir. Başka bir türlü izah edilemez. Benim izahım bu şekilde.
Evet Metin Bey, son dönemlerde ata yurdu Asya ile ilişkilerde yükselen bir ivme söz konusu. Küresel enflasyonla mücadelede bu işbirlikler neden önemli ve neler söylemek istersiniz?
Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. Bu işbirliklerin asıl şeyi şu, esas gayesi ve hangi alanda yürümesi gerektiğini de söylememiz lazım. Çünkü 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri, daha öncesinden biz ülkücü gelenekten geldiğimiz için rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş, esir Türkler özgürlüğüne kavuşacak dediğinde hepimiz heyecanlanırdık. İşte o esir Türkler özgürlüğüne kavuştu. Her biri artık müstakil bir devlet oldu. O devletleri ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Ve 91 yılından sonra bizim onlarla diyalogumuz kat be kat artarak devam etti. Tabii herkes kendi bayrağıyla, kendi ülke sınırları içerisinde dostluğu yükselten bir değerle yolumuza devam etmeliyiz. Bu değerin ana taşıyıcı kolonları vardır. Yani bizim onlarla sadece efendim farklı işbirlikleriyle değil, ticari işbirlikleri elbette olacak ama bunun yanında esas işbirliği kültürel alanda olan işbirliğidir. Yani kültürel alanda yaptığımız işbirliği bizim kalıcı bir işbirliğidir. Kültürel alanda yapılan işbirliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, Tacikistan'ı, o bölgedeki bütün bizim coğrafyadaki kardeşlerimizle ortak değerlerimizi ortaya çıkartan ve biz ne kadar biriz, ne kadar birbirimize benziyoruz noktasında yürütecek bir organizasyondur. Onun için kültürel alanda da güçlü adımlar atılmaya başlandı. Ben bu adımların atılmasına vesile olan mesela Korkut Ata Film Festivali gerçekleştirildi. Şimdi Balkan Film Festivali gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Kültür ve Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür ediyorum. Çünkü ülkelerin birlikteliği ticaretle değil, aynı zamanda sanatla, kültürle de olmalı. Bu alanı dolduran Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ben buradan teşekkür ediyorum. Bu alanda güçlenerek yolumuza devam etmemiz gerektiğini de düşünüyorum.
Peki diğer bir konu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları yeniden başlamıştı. Ermenistan bu şekilde saldırarak neyi amaçlıyor? Hani kime güvenerek bu saldırıları gerçekleştiriyor? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?
Ben mecliste dış komisyonda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi'nin üyesiyim. Bir dönem Kültür Komisyonu Başkanlığı da yaptım komisyonda. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi'nde biliyorsunuz Ermenistan da bu asamblenin içerisinde. Bölge Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler bu işin içerisinde. 13 ülke olduk, 12'ydik, 13'e çıktık. Şimdi en son toplantımızı da Ermenistan'da yapacaktık. Bu olaylardan sonra Ermenistan'daki toplantımızı teyrettik, erteledik. Çünkü Ermenistan'la biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız meclis açılışındaki konuşmasına da değindi. Aslında ben çok önemli buluyorum. Fakat Ermenistan rahat durmuyor. Ermenistan'ın diasporası rahat durmuyor. Ermenistan'da yaşayan Ermeniler fakirlik içerisinde yaşıyor. Orada bir sürü vatandaşını savaşta eksi oldu. Şimdi bunun devamında Ermenistan'ın aklını başına alıp o coğrafyada işgal ettiği toprakları terk etmesi lazımdı. Bir savaş gerçekleşti. 44 gün sonra sulh edildi. Sulhten sonra orada sınırlar nasıl çizildiyse, ne taahhüt edildiyse anlaşmada, bu anlaşmalar yerine getirilmesi lazım. Ve bu anlaşma çerçevesinde o sınırlarda kalınması gerekir. Biz aynı şekilde Şuşa anlaşmasıyla bu işin artık daha da kesin bir şekilde tarafların anlaştığı noktalarda gereğini yapması ve huzurlu bir coğrafya olmasını bekliyoruz. Çünkü Kafkas coğrafyası önemli bir coğrafya. O coğrafyada huzur çok çok önemli. O coğrafyanın huzuru da Ermenistan'ın orada kendini müreffeh bir ülke haline getirmek istiyorsa Türkiye ile diyalog halinde olmak zorunda. Yani Türkiye ile diyalog halinde olmadığı takdirde Ermenistan'ın gelişmesi, büyümesi mümkün değil. Bununla ilgili de biz adım attık. Ermenistan'la görüştük. Görüşmelerimizi belli bir noktaya kadar taşıdık. Bu taşımadan sonra Ermenistan'ın tutup en son olayda bizim Azerbaycan Türk kardeşlerimizi orada şehit etmesi, askerlerimizi şehit etmesi bardağı taşıran bir son damla oldu o bölgede. Huzuru tekrar bozucu bir hamle oldu. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan Türk kardeşlerimizin başı sağ olsun, Azerbaycan devletimizin başı sağ olsun diyoruz. Ama burada Ermenistan'ın artık orayı huzursuzluktan huzura doğru götüren bir ülke olması için biz üzerimize düşeni yapacağımızı 23 bizim meclisin açılışında da Sayın Cumhurbaşkanımız deklar etti. Artık bu doğrultuda Ermenistan dış diasporaya ve dışarıdaki insanların onları kullanmasına müsaade etmemesi lazım. Yani diaspora Ermeni devletini kullanıyor. Onun üzerinden geçim sağlıyor. O diasporaya Ermenistan'da yaşayan Ermeniler asla müsaade etmemesi lazım. Biz burada çok badireler atlattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de. Biz Ermenilerle iç içe yaşadık. Benim şehrimde, Ordu'da da hala Ermeniler var. Hiçbir problemimiz yok. Ama bunlar devlete karşı yanlış hamleler yapmaya başlarsa herkesin birbiriyle problemi olur. Biz Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesini istiyoruz. Ermenistan'ın toprakları işgal edilip de onlardan işgal edilen toprakları Azerbaycan aldı değil. Azerbaycan'ın toprağını işgal ettiler bir şeyi fırsat bilip. Yani orada Hocaali katliamını kimse unutmadı. Yani bunlar çok çok önemli. Onun için bu saatten sonra evet biz geçmişle sünger çekmeyeceğiz. Geçmişi her zaman yad edeceğiz. Ama geçmişi tekrar yaşanmaması için bir ders almamız gerekiyor. Onun için de Ermenistan bölgede huzur istiyorsa mutlaka huzur olmalı Kavkaz bölgesinde. Onun için önce kendine çeki düzen vermeli. Türkiye ile diyaloglarını artırmalı. Ve Azerbaycan'la artık anlaşma çerçevesinde doğru bir şekilde o zemin üzerinde yürümesi gerektiğini düşünüyorum.
Metin Bey, Türkiye'nin Karabağ'ın ihyasında, yeniden inşasında rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki de Karabağ'ın yeniden ihyası için o bölgeye Sayın Cumhurbaşkanımız da gitti. O bölgede şu anda çalışmalar başladı. İnşallah orasının ihyasında, yeniden inşasında Türkiye'deki profesyonel bizim önemli müteahhitlerimiz oraya gidip orada altyapı problemleriyle ilgili çalışmalarını yaptıracak. Bu aynı şekilde sadece orada değil Yasemin Hanım. Bu aynı zamanda Ukrayna için de geçerli. O tarafla da savaş sonrası ülkenin yeniden düzene girebilmesi için Türk müteahhitlerine ihtiyaç var. Türk müteahhitleri dünyada marka. Bu müteahhitlerin sayesinde çok kaliteli işler çıkıyor. Bakın Orta Asya'da Çin müteahhitleri oralara girdi ama hiç kimse bunlardan memnun değil. Çünkü işlerini kaliteli yapmıyorlar, düzgün yapmıyorlar ama Türk müteahhitleri yaptığı işi çok düzgün bir şekilde yapıyor ve işi bilerek yapıyor. Dünya standartlarının çok çok üzerinde yapıyor. Onun için buraların ihyasında, inşasında mutlaka Türk müteahhitleri olacaktır, olmalı da.
Evet, Rusya-Ukrayna savaş halinde. Bu dönemde Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başından itibaren bu işi çok dengeli bir şekilde götürdü. Ve bu denge sayesinde dünyanın krizle, dünyada gıda kriziyle karşı karşıya gelmesi gerekirken bu gıda krizini ortadan kaldıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Avrupa marketlerinde 1 euro olan ayçiçek yağı, litresi 1 euro olan ayçiçek yağı, ben 2 hafta önce oradaydım, 4,5 euroya çıkmış. Bunun sebebi Rusya-Ukrayna savaşı. 1 euro olan unun fiyatı, kilogram fiyatı 3 euroya çıkmış. Yani %200 artış olmuş. Bunun sebebi ne? İşte tahıl ambarı, dünyanın tahıl ambarı Rusya ve Ukrayna. Dünyanın ayçiçek ambarı Rusya ve Ukrayna. Buradan gıda alınmazsa, o koridor açılmamış olsaydı, tahıl koridoru ve ayçiçek koridoru, şu anda dünya kıtlıkla karşı karşıya kalacaktı. Bunu engelleyen Cumhurbaşkanımızın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dengeli tutumu, Rusya ile görüşmesi, Rusya ile diyaloğu, seviyeli bir diyaloğu ve dünyaya da kazandırmıştır, Türkiye'ye de kazandırmıştır. Bu diyalog devam etmeli, dünyaya da ve Türkiye'ye de kazandırmaya da devam edecektir. Dünya genelinde Türkiye'nin tahıl koridorundan sonra algısı değişmeye başladı. Avrupa'da algısı değişmeye başladı. Niye? Avrupalılar da şunu biliyor. Bu savaş esnasında Avrupalılar bir tarafta durdu. Rusya ve onun etrafındakiler bir tarafta durdu. Ama Türkiye denge politikasıyla burada yaşanacak krizlerin önüne geçmiş oldu. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Avrupa'da ilgi yeniden artmaya başladı.
Bundan da rahatsız olun bazı ülkeler de var ama değil
elbette,
mi?
Elbette, elbette var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın değerinin artmasından, Cumhurbaşkanımızın karşılığının ve Avrupa'daki algısının artmasından Elbette Avrupa içerisinde çöreklenmiş FETÖ'cülerin organizasyonuyla aslında Avrupalılar bu oyuna geliyor. Bizim dünyadaki en büyük problemimiz şu anda FETÖ'nün Türkiye dışındaki yapılanmaları. FETÖ Türkiye dışındaki yapılanmaları vesilesiyle aslında oralarda Türkiye'ye karşı olmayan düşmanlığı yeşertmeye başladı ve bu düşmanlık üzerinden Türkiye'ye onları saldırtıyor. Bu oyun asla Avrupalıların da gelmemesi lazım. Çünkü bu organizasyonun arkasında dünyayı yönetme hevesi olan bu FETÖ terör örgütünün başı var ve onun elemanları var, onun aparatları var. Buna asla müsaade etmemesi lazım Avrupalıların. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti her dönem millete medeniyetini götürmüş, kardeşliği götürmüş, barışı götürmüş, huzuru götürmüş bir ülke. Türkistan medeniyeti merhamet medeniyetidir. Merhamet medeniyetinin gereğini her dönem Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır. Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca bunu açıklamıştır Yasemin Hanım. Dünyada en fazla yardım yapan ülkelerin başında ikinci sırada geliyoruz. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesine göre Amerika'dan kat be kat daha fazla yardım yapmıştır. Afrika'nın derinliklerine kadar dinmiştir, Asya'ya dinmiştir. Efendime söyleyeyim, Hristiyanlara da aynı şekilde yapmıştır, Musevilere de aynı şekilde davranmıştır. Çünkü biz merhamet medeniyetinin çocuklarıyız. Biz adaleti dünyaya hakim kılmak için mücadele eden bir medeniyetin varisleriyiz.
Metin Bey, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti'nin üstlendiği misyon ve hedefler neler? Biraz da bundan söz edelim mi?
Tabii, çok teşekkür ediyorum. Aksakallar Heyeti önemli bir heyet. Bizden de Sayın en son Başbakanımız Binali Bey Türkiye'den bu Aksakallar Heyeti'nin başkanlığını da yapıyor. Beraberler. Tabii bu Türkiye'de, Türk dünyasında önemli bir yer. Biz mesela bir dönem Kırgızistan'a gittik. Kırgızistan'da Yerli Düşünce Derneğimizin vasıtasıyla orada kurban organizasyonu yaptık. Ben de başlarında gittim. Her gittiğimiz köyde kurban kesilirken bir en köyün yaşlısı gelir. Bayansa bayan, erkekse erkek. O dua eder kurbana. Ondan sonra kesilir kurban. Bu aksakallık geleneğinin devam ettiğinin göstergesidir. Onlara aksakal derler. Büyükleridir. Bu şu demektir aynı zamanda. Bir meşveret hareketi, bir istişare hareketidir. Onlarla meşveret edilir, istişare edilir. Bu Orta Doğu, Orta Asya'da hala devam eden bir gelenek. Onun için de bu önemli bir şey. Türk dünyasındaki ülkelerin tamamında bunun devam ettirilmesi, bunun gücünün artırılması. Biliyorsunuz Türk Soy var bu konuda Türkiye'de kültürel alanda işler yapan Türk dünyasında. Ama bunun ötesinde aksakallıların gerçekten bu coğrafyada birliği ve beraberliği oluşturabilecek kabiliyeti var ve huzuru, kardeşliği sağlayabilecek, sıkıntı yaşandığı zaman hakemliklerine müracaat edilebilecek bir heyet oluştu. Bu heyet bu bölgenin istikrarını, güvenliğini sağlayacak önemli aktörlerden biridir. Bunun mutlaka güçlendirilerek devam ettirilmesi lazım ve bunların toplantıları biliyorsunuz ülkelerde yapılıyor. Bu toplantılarda güzel kararlar alınıyor. Tavsiye kararı olsa da bile çok çok önemli. Bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Peki Metin Bey, Zengezur Koridoru'nun ülkelere katkısı ne olacak?
Zengezur Koridoru'nun Orta Asya ülkelerine çok büyük bir katkısı olacak. Sonuçta neticede oradan bir karayoluyla bağlantı sağlanmış olacak. Azerbaycan'a katkısı olacak, Türkiye'ye katkısı olacak, Avrupa'ya katkısı olacak. Çünkü Avrupa'dan gelen bütün yüklerin o güzergahtan Asya'ya taşınma imkanı olacak. Bu koridor sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti için değil, Azerbaycan için değil, Avrupa için de çok çok önemli. Avrupa ürettiği ürünü Asya'ya da satıyor. Asya ürettiği ürünü Avrupa'ya da satıyor. Asya için de çok önemli. Biraz önceki dediğim köprü vazifesini görecek bir koridordan biri. İstanbul Boğaz Köprüsü nasıl köprü vazifesi görüyorsa orada aynı şekilde bir köprü vazifesi görecek. Onun için o koridorun mutlaka bir an önce açılıp dünyanın hizmetine sunulması lazım. Bu şöyle algılanmaması lazım. Bu sadece Azerbaycan işine yaramıyor. Bu sadece Türkiye'nin işine yaramıyor. Avrupa'nın işine yarıyor, Çin'in işine yarıyor, Rusya'nın işine yarıyor. Hiç kimse bundan kaçmamalı. Bu koridorun bir an önce hayata geçirilmesi lazım.
Metin Bey, Orta Asya'daki uluslararası film festivallerinde Yerli Düşünce Derneği olarak Türkiye'den oyuncu ve yönetmenlerle katılıyorsunuz. Bir nevi kültürel diplomasi de yürütüyorsunuz. Bu konuda nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Biz yaklaşık 2015 yılından itibaren ilk önce Kültür ve Turizm Bakanımız Yalçın Topçu'nun döneminde başlattığımız ve şu anda devam ettirdiğimiz, hala devam ettirdiğimiz, son dönemde de Kültür Bakanlığımızın önem verdiği ve Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Mismah Demircan'ın da büyük önemle bizatihi giderek oradaki organizasyona katılarak bu kültürel diplomasiyi artırma gayreti takdire şayan bir gayret. Bu gayretin aynı zamanda biz de uzun süredir hem burada Türkiye'de Yerel Düşünce Derneği olarak uluslararası öğrencilerle ilgileniyoruz. O Orta Asya'dan gelen, Afrika'dan gelen, Asya'dan gelen, Balkanlardan gelen öğrencilerle bir köprü vazifesi görüyoruz. Onların Türkiye'ye daha iyi adapte olmalarını, bizim de onlarla diyalog kurarak onların ülkelerine adapte olmalarını sağlarken tabii bu kültürel etkinliklerde bunun bir yansıması ve bunun daha zirveye taşınmasına vesile oluyor. Çünkü bu organizasyonlarda gittiğimizde sadece biz gitmiyoruz. Biz meclisten milletvekili arkadaşlarını da götürüyoruz ki orada siyasi bir diplomasi de olsun. Aynı zamanda kültürel etkinliğin yanında siyasetin de bir etkisi olsun kültürel alanda diye. Her gittiğimiz organizasyona ya bakan yardımcımız Ahmet Misbah Demircan katılıyor, milletvekillerimiz katılıyor, aktörlerimiz, oyuncularımız katılıyor. Türkiye'de tanınmış önemli oyuncularımız. Ben her bir oyuncumuza, her bir aktörümüze Türkiye'yi, Türk bayrağını orada çok güzel bir şekilde dalgalandıran, orada temsil eden ben aktörlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Son gittiğimizde de çok değerli aktörlerimiz vardı. Bunların hepsine, daha önceki dönemde gittiklerimiz vardı. Hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde giden bütün aktörlerimiz orada gerçekten Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Orada Türkiye'nin değerine değer katıyor. Türkiye'nin turizmine değer katıyor. Çünkü orada yapılan organizasyonla Türkiye tanınıyor. Oradaki aktörlerin tanınmasıyla aktörlerin hepsinin sosyal medyasına giriliyor. Artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Sosyal medya çağında götürdüğümüz her bir aktörümüzün 2 milyon, 3 milyon takipçisi var. Bunların paylaştığı oradaki görseller onların turizmine katkısı oluyor. Onları takip eden oradaki takipçilerin de Türkiye'dekileri görünce Türkiye'nin turizmine katkısı oluyor. Sadece kültürel olarak değil, aynı zamanda turizm olarak da önemli derecede katkısı oluyor. Bunun da aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Özbekistan'la bizim esas gayemiz şuydu. Yalçın Bey başlattığında da sağ olsun Ahmet Misbah Bakanım da, Kültür Bakanımız da bu konuda gerçekten değer ve önem veriyor. Korkut Ata Film Festivali bu yıl ikincisi yapılacak. Bursa'da yapılacak kültür başkentinde. Bu daha sonra Şuşa'da ve daha sonra diğer ülkelerde devam edecek. Her bir ülkede yapacağız bu şeyi. Diğer festivallerden de daha görkemli ve daha güzel bir festival haline dönüyor. Buralarda önemli filmlerin ödülleri veriliyor. Çok güzel yapımlar var. O yapımlar destekleniyor. Bir de esas gayemiz şuydu. Bunu da Allah'a çok şükür Korkut Ata Film Festivali'nde, İstanbul'da yapılan Korkut Ata Film Festivali'nde bununla ilgili şunu yaptık. Ortak bir fon oluşturma işine girdik ve 4 ülkenin kültür bakanı bunun altına imza koydu. Cumhurbaşkanımız da bu konuyu zaten daha önceki dönemlerde desteklediğini söylemişti. Özbekistan tarafıyla geçtiğimiz günlerde yaptığımız ortak yapım anlaşmalarıyla önce belgesellerde, daha sonra filmlerde, daha sonra dizilerde ortak yapımlarla bu bölgede Türkiye biliyorsunuz dizi ve filmde şu anda dünyanın parlayan yıldızı. Bu konuda ihracattan ciddi gelir elde eden bir ülke ve dizileriyle de önemli derecede Türkiye'yi devleti tanıtan bir ülke haline geldik. O nedenle bu dizilerin vesilesiyle, ortak dizilerle daha fazla alana açılma şansımız olacak ve Türk sineması daha farklı alanlarda hizmet vermeye çalışacak. Biz ilk Azerbaycan'a gittiğimizde Yasemin Hanım sadece bir film vizyondaydı ama şu anda Türkiye'de gösterime giren bütün filmler Azerbaycan'da vizyona giriyor. Biz 3 sene sonra kendimiz dedik ki Kazakistan'da bir film vizyona koyduralım. Bizim Türkiye'nin bir filmini. Tabii biz bunu düşünürken bir arkadaşımız oraya bir Türkiye'de çekilen bir filmi vizyona koydu. Ve ondan sonra devam etti. Bu artık Özbekistan'da da olacak, diğer ülkelerde de olacak. Bizim film yapımcılarına da büyük bir alan açılmış olacak. Aslında 6-7 yıldır yaptığımız bizim bu çalışmanın neticesinde güzel bir sonuca vardık. Bu sonuç şu: Türkiye'de yapılan bütün filmlerin orada gösterime girmesi. Biz tabii bunu Türk Filmler Haftası olarak başlattık. Gittiğimiz her ülkede 5 gün boyunca ücretsiz Türkiye'deki en böyle ödül alan değerli filmleri orada götürdük. Önce galasını yaptık, açılışını. Daha sonra 5 gün boyunca sinemada ücretsiz izlettik. O ücretsiz izletmelerimizin neticesinde şimdi Türkiye'den gelen bütün filmler orada vizyona girmeye başladı. Ben bundan sonraki süreçte daha da bunun artacağını görüyorum. Bu etkinliğin Yerli Düşünce Derneği'nin yapması, bunun yerli düşünce olması, yerli fikirlerin ortaya konulması açısından çok önemliydi. Bunu inşallah önümüzdeki günlerde daha iyi noktaya doğru taşıyacağız.
Metin Bey, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yerli düşünce derneği olarak nasıl destekler sağlıyorsunuz?
Tabii öncelikle onların barınma sıkıntısı olanların barınmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun ötesinde bizim burada burs vermeye çalışıyoruz. Bulduğumuz kadarıyla burs veriyoruz onlara. Onun haricinde burada onlarla biz yaklaşık 2014 yılında derneğimizi kurduk. Aynı zamanda dergimiz de var, Yerli Düşünce Dergisi diye. Her ay çıkartıyoruz. Hem o dergide onların yazı yazmalarına vesile oluyoruz. Hem de fikirlerini oradan paylaşma imkanı sunuyoruz. Hem ülkelerin tanıtımına vesile oluyoruz. Her bir ülkenin büyükelçiliğiyle onlara özel sayı dergi de çıkarttık. Onlarla biz ilk başladığımızda kardeş buluşmalar adı altında bir sofrada cumartesi günleri her ülkeden 2 öğrenci, 5 ülkeden 10 öğrenci almak koşuluyla böyle samimi bir ortamda kardeş kahvaltıları başlattık. Bunu uzun süre devam ettirdik. Pandemi de ara verdik. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrar başlayacağız ve devam ettireceğiz. Daha sonra bunu büyüttük. 150-200 kişilik Balkan coğrafyasından gelen öğrencilerin tamamına kahvaltıda bir araya getirdik. Onların büyükelçileriyle organizasyonlar yaptık. Mesela Kırgızistan Büyükelçiliği ile Türkiye'de kimsenin bilmediği, tanımadığı Kurmancan Datka filminin gösterimini yaptık. Türkiye'nin Kurmancan Datka filmini bizim gösterimden 1-2 yıl sonra ne olduğunu, nasıl bir film olduğunu gördüler. Kurmancan Datka'nın kim olduğunu sonradan öğrendiler. Biz Kurmancan Datka ile ilgili özel bir dergide sayı çıkarttık. Mesela bunun gibi Orta Asya'nın, Kırgızistan'ın önemli bir değeridir Kurmancan Datka. 32 yıl Oş bölgesinde Kırgızlara hükümdarlık yapmış bir kadın liderdir. Bunun gibi birçoklarını gündeme getiriyoruz, taşıyoruz ve onların ülkeyle ilgili dergimizde de, derneğimizde de organizasyonlar yapıyoruz. Mesela Türkmenistan'la ilgili özel bir sayı çıkarttık. Türkmenistan'ın da çıkarttığımız sayının tanıtımını Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan'ın Türkiye Büyükelçiliği ve dünyadaki bütün büyükelçiliğiyle birlikte Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Yani böyle bir organizasyon yaptık. Bunun gibi birçok organizasyon, anlatamadım. Yani birçok organizasyonu biz onlarla beraber yapıyoruz. Öğrencilerimizle yapıyoruz, büyükelçiliklerimizle yapıyoruz. Türkiye ile irtibatı artırıyoruz. Onların Türkiye bağlantısını, bizim de onlarla kardeşliğimizi artırmaya gayret gösteriyoruz.
Metin Bey, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Tabii ben şunu söylemek istiyorum. Kültür deyip geçmemek lazım. Kültürel organizasyonlar çok çok önemli. Hem kültür hem devletlerin diyaloğuna katkı sunan bir değer kültür. Kültürün geliştirilmesi gerekir. Kültürün artırılması gerekir. O nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir dönem turizme çok ön plana çıkarttı. Evet, turizmde de Türkiye'nin çok önemli bir geliri var. Ama kültürel alanda yaptığımız hamlelerin de Türkiye'ye büyük bir katkısı olacak. Olmaya da başladı. Bunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de olacak. Ben kültürel değerlerin artırılması adına bugüne kadar katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan'a, bu işin başlangıcında emeği olan, Orta Asya için söylüyorum bunu, emeği olan Yalçın Topçu Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı, o zamanki Kültür Bakanımızdı. 5 aylık bir Kültür Bakanlığı yaptı o dönem. Başlatan Yalçın Topçu'ya teşekkür ediyorum. Bu alanda katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Biz tabii oralara basını da götürüyoruz. Medya kuruluşlarına götürüyoruz. Çünkü onlar da bunları burada anlatması gerekiyor. Onlar da anlatıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Uzun süre gittiğimiz bütün organizasyonlarda Türkiye'den basını da götürüyoruz. Yani hiçbir organizasyonumuz gizli değil. Bütün siyasi partilerden de milletvekili götüreceğimiz zaman götürüyoruz. Biz önümüzdeki günlerde Ekim ayının 20'sinde büyük bir ihtimalle 19 Ekim'de gideceğiz. 20, 21, 22, 23 Ekim tarihlerinde biz Kazakistan'da olacağız. Kazakistan Türk Filmler Haftası'nı organize edeceğiz. Orada Türk sinemasını tanıtmaya devam edeceğiz. Yönetmenlerimiz, organizasyonu yapan arkadaşlarımızla birlikte bütün arkadaşlarımız orada olacak. Ben Türkiye'ye katma değer sunmaya devam edeceğiz diyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bir programı bize yaşattığınız için sağ olun. TRT'mize de her zaman şükranlarımızı iletiyoruz. Çünkü TRT'miz olmadan hiçbir şey olmuyor. TRT kurumu bütün organizasyonumuzda yanımızda oluyor. TRT Genel Müdürümüz ve Zahit Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. O da her zaman bu organizasyonların yanında oldu. Zaten biliyorsunuz Korkut Ata'da ödül alan bir TRT gördük. Ben bu organizasyonlara hep birlikte devam etmeyi ve buna destek olmayı bekliyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Metin Bey, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'yla Semerkant Zirvesi ve Atayurdu Asya ile yükselen ilişkileri konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.